İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 4.
Önce en büyük olan ayı tekneye yanaşıp çomağını bala sokmuş. Sonra yavruları çağırmış, yavrular da zıplaya zıplaya teknenin yanına gelmişler. Fakat o sırada yavrulardan biri kütüğü hareket ettirmiş. Kütük biraz ileri gitmiş, sonra geri dönüp bir yavruya çarpmış. Büyük ayı bunu görüp kütüğü pençesi ile itmiş. Kütük ileri doğru gidip sonra gerisin geri gelerek yavruların kimisinin kafasına, kimisinin sırtına toslamış. Yavrular homurdana homurdana oraya buraya kaçışmışlar. Büyük ayı bu duruma çok kızmış. Homurdanarak kafası üstündeki kütüğü iki pençesiyle kavrayıp hızlıca ileri itmiş. Kütüğün yukarı doğru çıktığı sırada ortanca ayı tekneye koşup çomağını bala sokmuş. Şıpır şıpır yemeye başlamış. Onu gören yavrular da tekneye doğru koşmaya başlamışlar. Onlar daha tekneye ulaşmadan kütük geri gelip ortanca ayının kafasına çarpıp onu öldürmüş. Bunun üzerine büyük ayının kafasını tasa atmış, homurdanarak kütüğü kaptığı gibi olanca gücüyle itmiş. Kütük dalın üstüne kadar çıkmış. Öyle ki ip deve boynu gibi olmuş. Büyük ayı ve yavrular teknenin yanına gelmişler. Bu sırada kütük yükselmiş bir yerde durup sonra hızla aşağı doğru inmeye başlamış. İndikçe hızı da artıyormuş. Tam hızını almış bir halde ayının başına öyle bir çarpmış ki ayı sırt üstü düşüp tekme ata ata can vermiş. Yavrular da oradan kaçmışlar. 5. Çocuk olup bitenlere şaşıp kalmış, dosdoğru yürümüş derken içinde altın kubbeli kocaman bir saray bulunan büyük bir bahçeye varmış. Bir de bakmış ki vaftiz babası kapının önünde durmuş gülümsüyor. Onu selamladıktan sonra kapıdan içeri almış, ona bahçeyi dolaştırmış. Çocuk bahçenin güzelliği karşısında adeta büyülenmiş. Çocuk o zamana kadar düşünde bile böyle bir bahçe görmemiş. Vaftiz babası daha sonra onu saraya götürmüş. Saray daha bir güzelmiş. Çocuğa hepsi birbirinden güzel ve ferah olan bütün odaları gezdirmiş. Nihayet onu mühürlü bir kapının yanına götürüp ona şöyle demiş. Şu kapıyı görüyor musun? Kilitli değil. Yalnızca üzerinde mühür var. Açılabilir. Fakat açma. Bu kulağına küpe olsun. Burada dilediğin gibi yaşa. Dilediğin yere git. İstediğin gibi dolaş. Canının çektiğini yap. Fakat sana bir öğüdüm var. Sakın bu kapıdan içeri girme. Şayet girmeyi düşünürsen ormanda gördüklerini gözünün önüne getir. Vaftiz baba bunları söyleyip gitmiş. Çocuk tek başına kalmış ve orada yaşamaya başlamış. Öyle rahat ve mutlu bir yaşam sürüyormuş ki aradan 30 yıl geçmiş olmasına rağmen sanki 3 saattir oradaymış gibi hissediyormuş kendini. Günlerden bir gün mühürlü kapının yanına gitmiş ve vaftiz babam neden bu odaya girme dedi acaba? İçeride ne olduğunu hele bir göreyim diye düşünmüş. Kapıyı itmiş, mühür yere düşmüş ve kapı açılmış. İçeri girmiş, etrafa bakmış. Diğerlerinden daha büyük, daha güzel salonlar görmüş. Orta salonda altın bir taht duruyormuş. Salonları dolaşmış, sonra tahtın yanına gelmiş. Basamaklardan çıkıp tahtın üstüne oturmuş. Bir de bakmış ki tahtın yanında bir asa durmakta. Hemen asaya uzanmış, onu eline alır almaz salonların bütün duvarları yanlara doğru açılmış. Çocuk dört bir yana bakınmış, orada tüm dünyayı, insanların yaptığı işleri gözleriyle görüyormuş. Karşısına bakınca denizleri, gemilerin yüzüşünü görmüş. Sağına bakınca yabancıların, Hristiyan olmayan milletlerin yaşadıkları yerleri görmüş. Salona bakınca Rusların haricindeki Hristiyan milletleri, başka bir tarafa bakınca bizimkileri yani Rusları görmüş. Dur demiş kendi kendine. Bakalım evdekiler ne alemde, ekinler iyi mi? Tarlalara kendi tarlalarına bakmış. ekin demetlerini görmüş. Buğday çok mu diye yığınları saymaya başlamış. O sırada bir at arabasının oradan geçtiğini görmüş. Arabada bir köylü varmış. Babam geceleyin demetleri toplamaya gidiyor diye düşünmüş. Bir de ne görsün? Yolda giden hırsız Vasili Kudyaşov değil mi? Vasili demetlerin yanına varıp onları arabaya yüklemeye başlamış. Vaftiz çocuğu bunu dayanamamış. Baba, tarladan demetleri çalıyorlar diye bağırmış. O anda babası uykudan uyanmış. Düşünde demetlerin çalındığını gördüm, gidip bir bakayım demiş ve atını atladığı gibi tarlanın yolunu tutmuş. Tarlaya varınca Vasili'nin demetleri çaldığını görmüş. Köylüleri toplamış, köylüler Vasili'yi önce iyice pataklamışlar, sonra da bağlayıp zindana götürmüşler. Sonra vaftiz anasının oturduğu yere bakmış. Onun bir tüccarla evlendiğini görmüş. Bir de ne görsün, vaftiz anası uyurken kocası yavaşça kalkmış, sevgilisinin yanına gidiyormuş. Çocuk vaftiz anasına kalk, kocan kötü yola düştü diye seslenmiş. Bunun üzerine vaftiz anası uykusundan sıçramış, kalkmış, giyinmiş. Kocasının olduğu yeri sorup öğrenmiş. Onu bulup rezil rüsva etmiş. Kocasının sevgilisini tartaklamış, kocasını da evden kovmuş. Daha sonra annesine bakmış. Annesi evde uyurken bir hırsızın eve girdiğini, sandığını karıştırmaya başladığını görmüş. Bunun üzerine annesine hemen durumu bildirmiş. Anası uyanmış ve bağırmaya başlamış. Hırsız o anda baltayı kavrayıp öldürmek için anasına doğru sallayacakmış ki çocuk dayanamayıp asayı hırsıza fırlatmış. Asa hırsızın ense köküne inip onu cansız bir vaziyette yere sermiş. 6. Hırsız ölünce duvarlar kapanmış. Her şey eskisi gibi olmuş. O sırada vaftiz baba kapıdan içeri girmiş. Çocuğun yanına yaklaşmış, elinden tutarak tahttan indirmiş ve ona şöyle demiş. Sen öğüdümü dinlemedin. Bir sürü kötü iş yaptın. Yasak odaya girdin, tahta oturdun, üstelik asayı eline aldın. İnsanlara bir sürü kötülük ettin. Eğer bir saat daha burada kalmış olsaydın, insanların yarısına kötü insan damgası vuracaktın. Sonra vaftiz baba çocuğu tekrar tahtın yanına götürmüş ve asayı eline almış. Yine duvarlar yanlara doğru açılmış. Yine her şey görünmeye başlamış ve şunları söylemiş vaftiz baba çocuğa. Bak, görüyor musun babana neler ettiğini? Vasili cezaevinde bir yıl yattı. Bu süre zarfında tüm kötülükleri öğrendi ve büsbütün azdı. İşte gördüğün gibi babanın iki beygirini çaldı, şimdi de evinizi yakıyor. Bak babana neler ettin. Vaftiz baba çocuğa evlerinin yandığını gösterdikten sonra bu sahneyi gözden uzaklaştırmış. Çocuğa başka tarafa bakmasını söylemiş. Bak demiş vaftiz ananın kocası, karısını bırakalı bir yıl oluyor. Başka kadınlarla gezip eğleniyor, gününü gün ediyor. Zavallı kadınsa kederinden kan ağlıyor. Kocasının sevgilisi ise büsbütün yıkılmış durumda. Vaftiz anana neler ettiğini görüyor musun? Daha sonra bu görüntüyü de kapatıp ona kendi evini göstermiş. Annesini işlediği günahlar için gözyaşları döküyor, tövbe ediyor ve keşke o gün hırsız beni öldürseydi de bunca günaha batmamış olsaydım diyormuş. Vaftiz baba bak demiş annene neler ettin. Daha sonra bu manzarayı da kapatıp ona hırsızı göstermiş. İki jandarma onu zindanın önünde ölü bir vaziyette tutmaktaymış. Çocuğa demiş ki bu adam 9 kişiyi öldürmüştü. Kendi günahını kendisinin çekmesi gerekiyordu. Fakat sen onu öldürmekle onun günahlarını kendi omuzuna aldın. Şimdi onun tüm günahını sen çekeceksin. Bak kendi başına neler açtın. Hani hatırlıyor musun ormandaki ayı kütüğü ilk itişinde yavrularını darmadağın etti? İkinci itişinde ortanca ayıyı öldürdü. Üçüncü itişinde kendi başını yedi. İşte sen de aynen öyle yaptın. Şimdi sana 30 yıl süre veriyorum. İnsanların yanına git, hırsızın günahlarını bağışlat. Bunu yapmazsan onun günahlarını sen yükleneceksin. Çocuk nasıl bağışlatayım demiş. Vaftiz baba, ettiğin kötülükler kadar kötülük giderirsen hem kendi günahlarını hem de hırsızın günahlarını bağışlatmış olursun demiş. Çocuk sormuş, peki dünyada kötülük nasıl giderilir? Baba karşılık vermiş. Güneşin doğduğu tarafa yürü. Önüne bir ova çıkacak. Orada yaşayan insanlar göreceksin. İnsanların yaptıklarına bak. Onlara bildiklerini öğret. Sonra yola devam et. Gördüklerine dikkat et. Dördüncü gün bir ormana varacak. Orada bir kulübe göreceksin. Kulübede bir ihtiyar bulacaksın. Ona tüm olup bitenleri anlat. O sana ne yapman gerektiğini söyleyecektir. Sana verdiği öğütlerin hepsini tutarsan hem kendi günahlarını hem de hırsızın günahlarını bağışlatmış olacaksın. Vaftiz baba bunları söyleyip onu kapıdan uğurlamış. 7. Çocuk yola çıkmış. Bir yandan yürüyor, bir yandan şunları düşünüyormuş. Kötülüğü dünyadan nasıl kaldırabilirim? İnsanlar kötülüğü, kötü insanları sürgüne göndererek, zindana atarak, ölümle cezalandırarak yok ediyorlar. Kötülüğün ortadan kalkması, başkalarının günahlarının benim üstüme yüklenmemesi için nasıl hareket etmeliyim acaba? Derken bir ovaya varmış. Tam da buğdayların başaklandığı, başakların iri ve sık taneli olduğu hasat zamanıymış. Çocuk bir de bakmış ki bir tosun ekine girmiş. Bir grup insan da bunu görüp atlarını atladıkları gibi tosunu ekinin içinde bir oraya bir buraya kovalamaya başlamışlar. Tosun tam ekinden çıkacağı sırada ürküyor, tekrar ekine dalıyormuş. Adamlar da kovalayıp duruyorlarmış. O esnada bir kadın yolun kenarına oturmuş ağlıyor. Tosuncuğumu öldürecekler diye sızlanıyormuş. Vaftiz çocuğu köylülere, "Niçin böyle yapıyorsunuz? Hepiniz tarladan çıkın da şu kadın tosununu çağırsın." demiş. Adamlar onun sözünü dinlemişler. Kadın tarlanın kenarına gelip, "Bıcı bıcı sarıcan, bıcı bıcı." diye tosununu çağırmış. Tosun kulaklarını dikip sesi dinlemiş, dinlemiş, sonra kadına doğru koşmuş. Doğruca kadının yanına gidip çomağını kadının eteklerinin arasına sokmuş. Az kalsın kadını devirecekmiş. İşte mesele böylece halledilmiş. Sonuçta hem köylüler hem de Tosun hem de kadın memnun kalmış. Vaftiz çocuğu sonra tekrar yola koyulmuş. Yolda yürürken şunları düşünüyormuş. Şimdi anladım ki kötülük kötülükle çoğalıyor. İnsanlar ne kadar kötülüğün ardına düşerlerse onu o kadar çoğaltıyorlar. Demek ki kötülük kötülükle ortadan kalkmıyor. Peki öyleyse neyle kalkıyor? Bunu da şu anda bilmiyorum. Bereket versin ki Tosun kadının çağrısına uydu. Ya onu dinlemeseydi ne olurdu acaba? İşte vaftiz çocuğu tüm bunları uzun uzun düşünmüş. Fakat bir çözüm bulamamış ve yoluna devam etmiş.
Ayrım sonu.